Ayrım 27.
Kendinize gerçekçi olmayan ve ulaşamayacağınız kadar yüksek standartlar mı belirliyorsunuz? Acaba gerçekçi olmayan ya da ender rastlanan durumları mı çok abartıyorsunuz? Ya hep ya hiç tarzında mı düşünüyorsunuz? Sorumluluğunuzda olan şeyleri çok mu abartıyorsunuz? Eğer düşündüğünüz gibi olursa ne olur? Bir ay, bir yıl, 10 yıl sonra işler ne durumda olacak? Acaba olayın olma olasılığını abartıyor musunuz? Sorunla başa çıkma becerilerinizi azımsıyor musunuz? Ve benzeri. Hastanın bazı olumsuz düşüncelerine örnekler verecek olursak, kendini küçümseyen ifadeler. Ben zaten hiçbir şeyi doğru dürüst anlatamam. Hatta yol bile tarif edemem. Ben sadece ezberlerim. Hiçbir şeyi tam olarak kavrayamam. Kişisel performansı değerlendirmede mükemmelliyetçi beklentiler. Eğer sunuşu iyi yapamazsam herkes ne kadar aptal olduğumu anlayacak. Her söylediğimin beğenilmesi, takdir edilmesi gerekir. Eğer bir sorunun yanısını tam olarak bilmiyorsam hiçbir şey söylememek daha iyidir. Performansa değerlendirmede sadece olumsuz örneklere odaklanma. 3 sene önce birisine yol tarif etmiştim. "Bu tarifle inşallah bulurum," dedi. O günden beri hiç kimseye yol tarif etmedim. Yolda arkadaşımın annesine rastlamıştım. "Okul nasıl gidiyor?" diye sormuştu. Ne diyeceğimi bilemedim ve sorusunu cevaplayamadım. O günden beri arkadaşımın annesine rastlamamak için arkadaşımı da arayamıyorum. Başarısızlıkları için hep kendini suçlama. Geçen gün bölümde bir asistana günaydın dedim. Tepki vermedi. Doğru dürüst söyleseydim tepki verirdi. Daha sonra bu olumsuz otomatik düşünceler için daha gerçekçi alternatifler geliştirilir. Örneğin yukarıdaki son örnek için hasta ile birlikte hazırlanan alternatif düşünce listesi şöyleydi. O asistan zaten çoğu kimseye günaydın demez. Belki de kafası çok meşguldü. O gün sınav vardı. Belki de sınava yetişmeye çalışıyordu, beni duymadı. Tedavi sırasında yararlanılan tekniklerden bir diğeri de kendini ortaya koyma eğitimi. Townend 1985 olmuştur. Kendini ortaya koyma eğitiminde yararlanılan teknikler. Kendini ortaya koymanın tanımlanması amacıyla liste hazırlanması. Bu konuda hazırlanmış olan yazılı materyallerin okunması. Pasif, agresif ve girişken davranışlar arasındaki farklılıkların belirlenmesi. Düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi için egzersizler yapılması. Örneğin, kendine güvendiğin bir durum düşün. Bu durumda kendine neler söyledin? Bu durumda kendini nasıl hissettin? Ne yaptın, nasıl davrandın? Kendine güvenemediğin bir durum düşün. Bu durumda kendine neler söyledin? Bu durumda kendini nasıl hissettin? Ne yaptın, nasıl davrandın? Kendine güvenemediğin bu durumda, kendine güvendiğin durumdaki cevaplarını da göz önüne alarak şu soruları cevapla. Kendime neler söyleyebilirdim? Kendimi daha iyi hissedebilmek için neler yapabilirdim? Nasıl davranabilirdim? Sözel olmayan ipuçlarının kullanılması. Göz teması kurma. Duruş ya da oturuş biçimi, ses tonu. Çatışma durumlarında kendini ortaya koyabilme. Beyin jimnastiği. Beyin jimnastiği sırasında şu aşamalardan geçilir. Sorunun tanımlanması, çözüm için olası seçeneklerin listelenmesi, seçeneklerin değerlendirilmesi ve uygunluk derecesine göre sıralanması, seçeneklerin sırayla uygulanmaya başlaması. Bir seçenekten olumlu bir sonuç alınamadığında hemen diğer seçeneğe geçilmesi. Hayır diyebilme. Eleştiriler karşısında kendini ortaya koyabilme. Diğer alanlarda belli bir aşamaya gelindikten sonra alkol sorun üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Davranışçı bilişsel bakış açısına göre alkol alma davranışı da öğrenilmiş bir alışkanlıktır. Robertson ve Hayter 1986. Dolayısıyla tedavi bu alışkanlığın sürdürülmesinde rol oynayan ipuçlarının fark edilmesi ve alternatif yolların belirlenmesi üzerine odaklanır. Tedavide hiç alkol almama amaçlanabileceği gibi sorunun boyutları, hastanın yaşı, sosyal özellikleri ve bunun gibi dikkate alınarak kontrollü içme de amaçlanabilir. Hastanın ve sorunun özellikleri dikkate alındığında bu hasta için kontrollü içme eğitiminin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Alkol kötüye kullanımı tedavisinde yararlanılan teknikler. Günlük tutma, neden kontrollü içmeliyim listesi hazırlama. Örneğin bu hasta ile birlikte hazırlanan listede şu maddeler yer almaktaydı. Çok sarhoş oluyorum, saçma hareketlerde bulunuyorum. Ertesi gün ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ertesi gün kendimi fiziksel olarak kötü hissediyorum. Çok fazla para veriyorum. İnsanların benim sarhoşken yaptıklarımla eğlenmelerine maruz kalıyorum. İçme ile ilgili ipuçlarını belirleme, risk durumlarını belirleme, daha az içebilmek için neler yapabilirim listesi hazırlama. Örneğin bu hasta için hazırlanan listede şunlar yer alıyordu. Ne kadar içeceğimi önceden planlayabilirim? Ne kadar süre içeceğimi önceden planlayabilirim? Her bardağı ne kadar sürede içeceğimi önceden belirleyebilirim. Küçük yudumlarla içebilirim. Her yudumdan sonra bardağı elimden bırakabilirim. Sevmediğim bir içkiyi deneyebilirim. Her alkollü içecekten sonra bir alkolsüz içki içebilirim. Farklı aktiviteler bulma, lüksün önlenmesiyle ilgili çalışmalar. Tedavi sonuçları. Sonuça kadar olan 2,5 aylık sürede hasta ile haftada 2 kez görüşme yapılmıştır. Daha sonra haftada 1 kez görüşülmeye başlanmıştır. Halen aylık görüşmelerle tedaviye devam edilmektedir. Hasta 2,5 aylık süre sonunda sunuşu yapmaya karar vermiş, sunuş sırasında oldukça az takılmış ve bölümünü birincilikle bitirmiştir. 2 farklı üniversitede asistanlık sınavlarını kazanmıştır. Halen mezun olduğu üniversitede asistan olarak çalışmaya devam etmektedir. Asistanlığının başlangıcında anksiyete düzeyinde artma olmuş, ilk derslerde çok zorluk çekmiştir. Ancak son 6 aydır çok az takılmaktadır. Günlük ilişkilerinde nadiren takılmaları olsa da anksiyete yaratmakta ve kaçınma davranışına yol açmamaktadır. Hocaları ile ilişkileri yüzeysel olmakla birlikte ilişkilerinde kendini ortaya koyabilmektedir. Diğer asistanlarla daha yakın bir ilişkisi vardır. Sosyal faaliyetlerinde artış olmuştur. Spor yapmakta, seyahatlere gitmektedir. Kızlarla daha rahat ilişki kurabilmektedir. Son 2 aydır beğendiği bir kız arkadaşı var ve ona çıkma teklif etmeye hazırlanmakta. Anne babasıyla ilişkileri daha iyi. Gene evde çok konuşmuyorlar. İlişkiler çok yüzeysel. Ama en azından isteklerini dile getirebilmekte. Akrabalarının yanında daha konuşkan olabiliyor. Giyecekleri, yapacakları, istedikleri konularında daha kararlı. Seçenekler üretebiliyor ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Hayattan daha çok zevk alıyor ve daha enerjik. Kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri halen zaman zaman devam etmekte. Ancak bunların kolaylıkla farkına varabiliyor ve değiştirmeye gayret ediyor. Alkol kullanımı genel olarak kontrol altında. İlk yıl içinde birkaç kez kontrol dışına çıktığı oldu. Sonraki yıl içinde çok nadir sarhoş oldu. Ancak bunlarda da içme nedeni anksiyete yatıştırmak değildi. Alkol alımını sürekli kontrol altında tutması gerektiğini ve alkol bağımlılığı riski altında olduğunu biliyor. Bilişsel davranışçı açıdan bir vaka değerlendirmesi ve tedavisi 2. Doçent Doktor Ceylan Tuğrul. Hasta 27 yaşında, kadın, yüksek okul mezunu, 2,5 yıllık evli, çalışıyor. Değerlendirme. Değerlendirme görüşmeleri sonucunda hastada anksiyete bozukluğu, panik atakları ve agorafobik belirtiler, sokağa yalnız çıkamama, evde yalnız kalamama, ulaşım araçlarına, otobüs, tren, uçak, gemi, taksi binememe, kapalı yerlerde, sinema, tiyatro, asansör, dükkan, sınav salonu, duramama, sosyal fobik özellikler, kalabalıkta konuşamama, kalabalık yerlerde ve başkalarının yanında yemek yiyememe, vajenismus, evlilikle ilgili sorunların söz konusu olduğu görüldü. Vaka öyküsü. Panik atakları ve agorafobik belirtiler. Hasta ilk kez lise son sınıftayken aşırı huzursuzluk hissetmeye ve uyumamaya başlamış. Giderek huzursuzluğu o kadar artmış ki okulda ve dershanede sınıfa giremez, girse bile büyük bir sıkıntı hissiyle hemen dışarı çıkar olmuş. Genelde çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen dikkatini toplayamıyor, derslerine çalışamıyormuş. Zaman zaman nefesi tıkanıyor, çarpıntı ve aşırı terlemeleri oluyormuş. Okula ya da dershaneye gitmek için evden çıkmak zorunda kaldığında bile yanında annesinin, ya da kardeşinin olmasına özen gösteriyor, onların işi olduğunda evden çıkmıyormuş. Zamanla evde de yalnız kalamamaya başlamış. Hastadaki bu değişiklikleri fark eden annesi hastayı bir psikiyatriste götürmüş. Hasta o zaman önerilen ilaçları hatırlamamakla birlikte ilaçları kullanmaya başladıktan sonra biraz rahatladığını, uyuyabildiğini, sınava girebildiğini ve üniversiteyi kazandığını belirtiyor. Üniversitenin ilk yılı çok iyi geçmiş. Ancak ikinci yılın ortalarına doğru zaman zaman çarpıntı, nefes darlığı, aşırı terleme ve aşırı sıkıntı hissi yeniden ortaya çıkmış. Yine evde yalnız kalmaktan korkmaya ve uyuyamamaya başlamış. Giderek hastada ölüm korkusu ortaya çıkmış. Bununla birlikte bunlar çok sık ve şiddetli değilmiş. Zor gelse de okula devam edebiliyormuş. Üçüncü sınıfta bir gece evde yalnızken aşırı taşikardisi olmuş. Göğsünde dayanılmaz bir sıkıntı hissetmiş. Nefes alamamaya başlamış ve ölüyorum düşüncesiyle yakınlarındaki hastanenin acil servisine gitmiş. Oradaki hastaya bunun bir panik atağı olduğu söylenmiş ve psikiyatriye başvurması önerilmiş. İlk ataktan 20 gün kadar sonra hasta çarşıdayken ikinci bir panik atağı geçirmiş. Bundan 2 ay sonra ise okulda 3. atak gelmiş. İçinde devamlı bir huzursuzluk hissi varmış. Hiçbir yerde ve hiç kimseyle rahat edemiyormuş. Yine panik atağı geçiririm korkusuyla hiç yalnız kalamıyormuş. Bunun üzerine erkek arkadaşının evine taşınmış. Tek başına iken banyoya giremiyor, çok uzak olmasına rağmen okula gitmek için otobüse binemiyor, sınıfta özellikle kalabalık derslere giremiyor, girse bile bütün dikkati bedensel ipuçları üzerinde olduğundan dersleri izleyemiyormuş. Bunun üzerine erkek arkadaşının da desteğiyle psikiyatriye başvuran hastaya Aksanax ve Favarin önerilmiş. Bu ilaçları 6 ay kadar kullanmış. Panik ataklarının sıklığında ve şiddetinde belirgin bir azalma görülmüş, ancak evde yalnız kalamama, sokağa yalnız çıkamama, sınıfa ve kapalı yerlere girememe, otobüse ve diğer ulaşım araçlarına binememe gibi belirtilerde pek bir farklılık olmamış. Evliliklerinin ikinci yılında sıkıntılarında artma olmuş. Artık evlerinin yanındaki apartmandaki bakkala bile yalnız gidemez olmuş. Kapalı yerlerde hiç duramıyormuş. Hatta işini yaparken kapısını kapatması gerekirken bunu bile yapamaz olmuş. Alışveriş yapmasını çok sevmesine rağmen eşiyle birlikte bile olsa çok mecbur kalmadıkça çarşıya çıkmamaya çalışıyormuş. Hiçbir ulaşım aracına binemediğinden ya uzak yerlere hiç gitmiyor ya da saatlerce sürse bile yürüyormuş. Sosyal fobik özellikler. Okulun son yılında stajlarla birlikte diğer sıkıntılarına ek olarak kalabalıkta konuşamama başlamış. Soru sorulacak ve ben bilemeyeceğim, saçmalayacağım ya da hiç sesim çıkmayacak gibi endişeleri oluyormuş. Özellikle hocalar değil ona bir şey sormak, ona doğru baktıklarında bile bayılacak gibi oluyormuş. Giderek içine kapanmaya başlamış. Daha önceden zevk aldığı insanlardan bile sıkılır olmuş. Onlarla rahat konuşamıyor, kendini ifade edemiyormuş. Daha önceleri dışarıda yemek yemekle ilgili bir sorunu yokken özellikle kalabalık yerlerde yemek yememeye başlamış. Başkalarının ona baktığını fark ettiğinde yemekleri yutamayacağını ve boğulacağını düşünüyormuş. Önceki işinden çok memnun olmasına ve çok iyi para kazanmasına rağmen kısa seminerler vermesi istendiğinde asla kalabalık karşısında konuşamayacağını düşünerek istifa etmiş. Şu anda tek başına yaptığı bir işi var. Vajinismus. Hasta ve eşi üniversite 2. sınıfta çıkmaya, 3. sınıfta ise birlikte oturmaya başlamışlar. Okulun bitmesinden 6 ay sonra evlenmişler. Evlilik öncesinde aynı evde kalmalarına rağmen eşiyle fazla cinsel yakınlaşmaları olmamış. Evlendikten sonra ise hastanın aşırı korkması ve kasılması nedeniyle koitus gerçekleşmemiş. Evliliklerinin ilk yılının sonucunda bir kadın doğum uzmanına başvurmuşlar. Himenin müdahale ile alınması halinde sorunun kalmayacağı söylenmiş ve müdahale yapılmış. Ancak hastanın korkusu devam etmiş ve koitus gerçekleşmemiş. Zaten son bir yıldır bunu pek denemiyorlarmış ve ilişki sıklığı da giderek azalmış. Cinsel işlevlerle ilgili sorunların belirlenmesi için hastaya ve eşine verilen Golombok, Rus cinsel doyum ölçeği, Tuğrul, Öztan ve Kabakçı 1993 sonuçları, hastanın eşinin herhangi bir işlev bozukluğunun olmadığını, cinsel konularla ilgili olarak hasta ve eşi arasında önemli bir iletişim sorunu bulunduğunu, her ikisinde cinsel ilgi ve isteğin azaldığını, Hastada vajinismusa ek olarak başka bir işlev bozukluğunun olmadığını göstermekteydi. Evlilik sorunları. Eşi her zaman için hastaya çok destek olur, yalnız başına sokağa çıkamadığı zamanlarda onunla her yere birlikte gider, evde onu yalnız bırakmaz, derslere giremediği dönemlerde onu çalıştırır, panik atakları sırasında hemen acile götürülmüş. Hastayı cinsel açıdan da hiçbir zaman zorlamamış. O da sessiz ve sakin biriymiş, çok konuşmazmış. Evliliklerin ilk yılında önemli bir evlilik sorunları olmamış. Koitusun olmaması da çok sorun yaratmamış. Ancak zamanla gerek hastanın diğer belirtileri, gerekse cinsel sorunları nedeniyle evde gerginlikler başlamış. Son 6 aydır evde genelde çok soğuk bir hava esiyor, çok uzun küskünlükler oluyormuş. Bazen de tartışmalar, hatta eşyalara yönelik şiddetin söz konusu olduğu kavgalar çıkıyormuş. Tedavi. Değerlendirme görüşmeleri sonucunda elde edilen bilgilere göre, hastaya çok boyutlu ve bilişsel davranışçı yaklaşımlı bir tedavinin uygulanmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır. Hasta ile de konuşularak, önce anksiyete bozukluğu ve evlilik ilişkileri ile ilgili sorunların ele alınmasına, bunlarda belirgin bir düzelme sağlandıktan sonra ise vajinismus tedavisine başlanmasına karar verilmiştir. Aşağıda tedavi sırasında hastanın farklı zorlukları ile ilgili olarak uygulanan teknikler özetlenmeye çalışılmıştır. Anksiyete bozukluğunun tedavisinde yararlanılan teknikler. Nefes egzersizleri. Capo ve Holmes 1984. Hastaya önce anksiyete belirtileri ile adrenalin salgılanması arasındaki ilişkiler anlatılmıştır. Daha sonra ise hızlı nefes alıp verme sonucunda ortaya çıkan belirtilerle panik atakları sırasında ortaya çıkan belirtiler arasındaki benzerlikler üzerinde durulmuştur. Bu arada hastanın ortaya çıkan anksiyete belirtilerini kontrol altına alabilmesine yardımcı olabilmek amacıyla burundan nefes alıp ağızdan verme çalışmaları yapılmıştır. Hastanın bu nefes alıp verme biçimi üzerinde ustalaşabilmesi için daha sonra mumla, balonla ve kese kağıdı ile yapılan uygulamalara geçilmiştir. Yanlış düşünce ve inançların düzeltilmesi. Panik atakları ile ilgili yanlış düşünceye ve inançların düzeltilmesinde bilişsel yaklaşımla çalışılmıştır. Örneğin, önce hasta ile birlikte kapalı bir yerdeyken, anksiyete belirtileri başlamadan önce neler düşünmüş olabileceği ile ilgili bir liste hazırlanmıştır. Bu listede yer alan maddelerden biri olan, nefesim kesilecek ve öleceğim düşüncesi üzerinde çalışırken hastaya, nefesinin neden kesileceği, nefesinin nasıl kesileceği, panik atağı sırasında nefesi kesilip de ölenler ile ilgili ne gibi araştırmalar yaptığı, bununla ilgili yazılar okuyup okumadığı, böyle bir olaya tanık olup olmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Daha sonra bunlarla ilgili irrasyonel düşünceler belirlenerek rasyonel hale getirilmeye çalışılmıştır. İrrasyonel düşüncelerin belirlenmesinde görüşme sırasında yaptırılan bazı egzersizlerden de yararlanılmıştır. Örneğin hasta nefesinin nasıl kesileceği sorusuna çok hızlı nefes alıp verdikçe ve kalp atışlarım hızlandıkça göğüs kaslarım bana uyum sağlayamayacak ve kilitlenecek. Ben de nefes alamayacağım için öleceğim şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine hastadan mümkün olduğu kadar uzun bir süre ve çok hızlı nefes alıp vermesi ve sonra birden nefesini tutmaya çalışması istenmiştir. Böylece hastanın istese bile nefesini tutamayacağını, yani göğüs kaslarının kilitlenemeyeceğini görmesine fırsat verilmiştir. Gevşeme eğitimi. Gevşeme eğitiminin amacı, anksiyete sırasında hastanın bedeninin çeşitli kısımlarında ortaya çıkan kas gerginliklerini fark edebilmesi ve bunları gevşetebilmesidir. Bunun için derin kas gevşetme egzersizlerinden, Jacobson 1938, başlanarak sonra çabuk gevşeme egzersizlerine, Schultz ve Lutz 1959, daha sonra ise farklı durumlarda gevşeme egzersizlerine, Mitchell 1987, geçilmiştir. Bu egzersizlerin öğretilmesinde daha önceden hazırlanmış bir AIDO kasetten yararlanılmıştır. Maruz bırakma çalışmaları. Hastanın agorafobik belirtilerinin ortadan kaldırılmasında maruz bırakma tekniğinden çok çeşitli şekillerde yararlanılmıştır. Örneğin, görüşmelere hep eşiyle birlikte gelip giden hastanın tek başına gelip gidebilmesi için hastayla birlikte aşamalı bir liste hazırlanmıştır. Listede şu maddeler yer almıştır. 1. Eşi hastayı apartmanın kapısına kadar getirecek, ancak apartmanın içine girmeyecek. Görüşmeden sonra ise hasta apartmanın kapısına kadar yalnız gidecek, eşiyle orada buluşacak ve eve birlikte dönecekler. 2. Eşi hastayı otoparka kadar getirecek, hasta görüşmeden sonra çok katlı otoparka kadar yalnız gidecek ve eşiyle orada buluşacak. 11. Hasta iş yerinden hastaneye yalnız gelecek, eve de yalnız dönecek ama eşi evde onu bekliyor olacak. 12. Hasta iş yerinden hastaneye yalnız gelecek, eve de yalnız dönecek ve eşi evde olmayacak. Tedavi sırasında hazırlanan diğer bir liste de otobüse binme ile ilgili olmuştur. Ancak liste hazırlanmaya çalışılırken bile hastanın aşırı anksiyetesinin olduğunun görülmesi üzerine bununla ilgili bazı maruz bırakma çalışmalarının terapistle birlikte yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Hazırlanan listede yer alan ilk 3 madde şunlardır. 1. Bir saat boyunca terapistle birlikte bir duraktan otobüse binilip sonraki durakta inilecek. 2. Bir saat boyunca terapistle birlikte bir duraktan otobüse binilip önce 2 durak, sonra 3 durak ve son olarak da 4 durak sonra inilecek. 3. Hasta otobüsle bir durak gidip gelecek, terapist durakta bekleyecek. Evlilik terapisinde yararlanılan teknikler. Davranışların değiştirilmesi. Jacobson ve Gorman 1986. Bu çalışmalara öncelikle eşlerin birbirlerini memnun edebilmek için yapabilecekleri davranışlarla ilgili çeşitli seçeneklerin belirlenmesiyle başlanmıştır. Daha sonra o hafta içinde bu belirlenen davranışların bazılarını uygulamaları ev ödevi olarak verilmiştir. Örneğin eşini iş yerinden telefonla aramak, eşinin taksitini yatırmak gibi. Düşünce hatalarının düzeltilmesi. Emergi 1981. Düşünce hatalarının düzeltilebilmesi için önce eşlerin birbirlerinin davranışları ile ilgili olumsuz düşüncelerinin neler olduğu araştırılmıştır. Daha sonra çeşitli düşünce hataları yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bunların nasıl düzeltilebileceği ve aynı olaya farklı biçimlerde nasıl bakılabileceği üzerinde çalışılmıştır. İletişim eğitimi. Goodman ve arkadaşları 1976. İletişim eğitiminde amaç, eşlerin istek, düşünce ve duygularını birbirlerine açık, net ve yargılamadan iletebilmelerini sağlamaktır. Bunun için sözel ve sözel olmayan ipuçları üzerinde çalışılmış ve çifte karşılıklı provalar yaptırılmıştır. Örneğin görüşme sırasında eşlerden diğeriyle ilgili hoşlarına giden bir olayı, sonra da rahatsız oldukları bir olayı sırayla 10'ar dakika boyunca anlatmaları istenmiştir. Daha sonra aynı olayları farklı ses tonlarında, farklı oturuş ya da duruş pozisyonlarında tekrarlamaları istenmiştir. Problem çözme eğitimi. Stort 1980. Problem çözme eğitimine problemin tanımının yapılmasıyla başlanmıştır. Örneğin eşlerden biri problemi eşimin bana ilgi göstermemesi şeklinde tanımlamıştır. Bu oldukça belirsiz bir tanımdır. Dolayısıyla problemin tanımlanabilmesinde nasıl spesifik olunabileceği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Örneğin ilgi göstermeme problemi ile ilgili olarak yapılan daha sonra spesifik listede bana sabahları günaydın demiyor, kapıyı çaldığımda hemen açmıyor, annemi sık sık aramıyor gibi maddeler yer almıştır. Daha sonra çiftle birlikte bu spesifik tanımlara yönelik alternatif çözüm yollarının neler olabileceği ile ilgili listeler hazırlanmıştır.